Kutsal Kitapları Efesliler 2. bölüm. 2. bölümü açalım. 1. ayetten 10. ayete kadar okuyacağız. Bu Rabbin sözüdür. Sizler bir zamanlar içinde yaşadığınız suçlardan ve günahlardan ötürü ölüydünüz. Bu dünyanın gidişine ve havadaki hükümranlığın egemenine, yani söz dinlemeyen insanlarda şimdi etkin olan ruha uymaktaydınız. Bir zamanlar hepimiz böyle insanların arasında benliğin ve aklın isteklerini yerine getirerek benliğimizin tutkularına göre yaşıyorduk. Doğal olarak ötekiler gibi biz de gazap çocuklarıydık. Ama merhameti bol olan Tanrı bizi çok sevdiği için suçlarımızdan ötürü ölü olduğumuz halde bizi Mesih'le birlikte yaşama kavuşturdu. Onun lütfuyla kurtuldunuz. Tanrı bizi Mesih İsa'da Mesih'le birlikte diriltip göksel yerlere oturttu. Bunu Mesih İsa'da bize gösterdiği iyilikle lütfunun sonsuz zenginliğini gelecek çağlarda sergilemek için yaptı. İman yoluyla lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır. Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir. Çünkü biz Tanrı'nın yapıtıyız. Onun önceden hazırladığı iyi işleri yapmak üzere Mesih İsa'da yaratıldık. Sevgili kardeşler, okuduğumuz metin anlaşıldığı üzere kurtuluşla ilgilidir. Bizler yaşamlarımızın belirli evresinde kurtulduk. Kimimiz 18 yaşında, kimimiz 20 yaşında, kimimiz 50 yaşında Mesih'in izleyicisi olduk, yani Hristiyan olduk. Hristiyan olmak hayatımızın her alanına etki etmesi gerekiyor. Her alanına etki etmiştir. Tanrı'nın gücü kutsal ruh vasıtasıyla hayatlarımızın tümünü kendi kontrolü altına almıştır. Bizi kutsamıştır. Ve bizim de bu konuda kendimizi ona teslim etmemiz gerekir. Fakat hayatlarımızdaki sıkıntılar bazen bu gerçeklerden bizim gözlerimizi ayırabiliyor. Maddi sıkıntılar, iş yerimizdeki sıkıntılar, ilişkisel sıkıntılar, aklınıza gelebilecek her türlü problem bizim gözlerimizi bazen Tanrı'dan ayırmaya maalesef yetiyor. Ancak bizler kendimize bu Tanrı'nın kurtuluş planını sürekli olarak anımsatmadığımız zaman, bu Hristiyan yürüyüşümüzde de, Hristiyan seyahatimizde veya yolculuğumuzda da bazı şeylerden eksik kalıyoruz. Bizim bazen Tanrı'nın atmış olduğu temellere tekrar geri dönmemiz lazım. Ve bu temeller kurtuluş temelidir. Ve bizler bugün bu kurtuluş temelini daha iyi anlamak için, okuduğumuz bu metinde kurtuluş temelini daha iyi anlamak için 3 başlık altında bakacağız buna. Birincisi, bizler Tanrı'nın düşmanıydık. İkincisi, Tanrı merhametlidir. Ve üçüncüsü, o bizleri kutsallaştırmaktadır. Bu temeller aslında Protestan reformunu oluşturan temellerdir. Martin Luther Roma Katolik Kilisesi'ne baş kaldırdığı zaman bu temeller vasıtasıyla harekete geçmiştir. Bu temeller, bu gerçekler onu harekete geçirmiştir. Ve böylece reformasyonun ilk adımı atılmıştır. O halde gelin ilk başta bu birinci başlığımıza geçelim. Birinci başlığımız, bizler Tanrı'nın düşmanıydık. Efesler 2. bölüm şu sözlerle başlıyor. Sizler bir zamanlar içinde yaşadığınız suçlardan ve günahlardan ötürü ölüydünüz. Bu dünyanın gidişine ve havadaki hükümranlığın egemenine, yani söz dinlemeyen insanlarda şimdi etkin olan ruha uymaktaydınız. Bir zamanlar hepimiz böyle insanların arasında benliğin ve aklın isteklerini yerine getirerek benliğimizin tutkularına göre yaşıyorduk. Doğal olarak ötekiler gibi biz de gazap çocuklarıydık. Elçi Pavlus Efesliler 1. bölümde bahsettiği şeylerin bir nevi tezatını yazıyor burada. Yani Efesliler 1. bölümde anlattığı kurtuluş hikayesi. Yani diyor ki sizler dünya yaratılmadan önce, her şey başlamadan önce Mesih İsa'da kurtuluş için seçildiniz. Sizler Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un işbirliği vasıtasıyla, Tanrı vasıtasıyla Mesih İsa'ya getirildiniz. Kutsal Ruh'la mühürlendiniz. Baba kurtuluşu tasarladı, Oğul kurtuluşu gerçekleştirdi, Kutsal Ruh kurtuluşu etkin kıldı. Tüm bunlardan bahsediyor ve insanın, aslında Hristiyanların Tanrı tarafından ne kadar çok sevildiğini, bizim Mesih tarafından ne kadar çok sevildiğimizi dile getirdikten sonra 2. bölümde diyor ki sizler bir zamanlar hepiniz günahta ölüydünüz. Sizler bir zamanlar hepiniz Tanrı'nın düşmanıydınız. Tanrı'dan nefret ediyordunuz. Şeytana uymaktaydınız. benliğinizin tutkularına uymaktaydınız. Neden bu tezattan bahsediyor? Şöyle ki Pavlus aslında güzel bir haber veriyor. Fakat daha güzel bir haber vermeden önce, kurtuluşumuzu bize daha iyi bir şekilde açıklamadan önce, önceki durumumuzu bize bir anımsatıyor. Hani nereden geldiğini hatırla sözü var ya, onu bize anımsatıyor. Pavlus'un burada vurguladığı husus çok önemli. Diyor ki birincisi, insanlar içinde yaşadıkları suçlardan ve günahlardan ötürü ölüydüler ve doğal olarak benliğin ve aklın isteklerine uymaktaydılar. Başka bir deyişle dünyeviydiler ve Pavlus da öyleydi. Ne diyor burada? Hepimiz diyor böyle insanların arasında vesaire. Yani hepimiz aslında, Pavlus da dahil, Petrus da dahil, aklınıza gelebilecek tüm insanlar bir zamanlar, daha doğrusu aklınıza gelebilecek olan tüm Hristiyanlar bir zamanlar gazap çocuklarıydı. Tüm Hristiyanlar bir zamanlar şeytana uymaktaydı. Tüm Hristiyanlar bir zamanlar yalnızca kendi canının istediğini yapıyordu. Benim canım böyle istiyor, ben böyle hareket edeceğim de. Ve Pavlus da onlardan birisiydi. Çok ilginç değil mi? Pavlus dindar bir adamdı. Başka bir yerde bahsediyor Elçilerin İşlerinde. Ben diyor Ferisiydim, şöyleydim, böyle kendisini övüyor, anlatıyor. Ben yasayı şöyle biliyordum. Ve hatta o kadar tutku doluydum ki, yasa için, Tanrı'nın sözü için o kadar tutku doluydum ki, Hristiyanlara zulmetmeye gidiyordum, onları tutuklama, hapsetmeye gidiyordum diyor. Ama Pavlus bile diyor ki ben de günahın içinde ölüydüm. Ben de günahın içinde mahvolmuş durumdaydım. Pavlus özet olarak diyor ki sizler diyor bir zamanlar dünyeviydiniz. Bunu aslında bize söylüyor. Tüm Hristiyanlara söylüyor. Diyor ki sizler bir zamanlar dünyeviydiniz. Sizler bir zamanlar ölüydünüz. Bir zamanlar benliğiniz ne derse onu yapıyordunuz. Böbürlenmeyin diyor Pavlus. Böbürlenmeyin. Tamam, dünyanın başlangıcından önce seçildiniz. Tanrı ben filanca kişiyi kurtarmak istiyorum dedi ve o yüzden kurtardı. Bizler bugün Hristiyansak Tanrı'nın tercihinden dolayı Hristiyanız. Ama bu bir böbürlenme sebebi değildir. Çünkü bu bizden kaynaklanmıyor. Bizler bir zamanlar çamur iken, bizler bir zamanlar bozuk iken, mahvolmuş durumdayken, Tanrı'nın isteğinin tam tersini yaparken Tanrı bizi kurtardı. Ve Pavlus şu an burada aslında Hristiyanların iman etmeden önceki durumuna odaklanıyor. Pavlus burada kibrin sahne almasına engel olmaya çalışıyor. Bizler çünkü çoğu zaman oluyor değil mi? Bizler Hristiyanız. Ben hamdolsun kurtuldum. Ben İsa'yı biliyorum. Ben Tanrı'nın sözünü biliyorum. Ben dünyadaki tek hakikat olan Hristiyanlığı biliyorum. Ben İsa Mesih'teyim deyip bazen kibirlenebiliyoruz. En iyi ben biliyorum. En çok ben biliyorum. En doğru yolda ben yürüyorum. Tamam, doğru. En doğru yolda biz yürüyoruz. Buna kimsenin itirazı yok. Ama bu bir kibir sebebi olmamalı. Çünkü kibir insanın fıtratında olan bir şeydir. İnsanoğlunun durumu genel olarak böyledir. Her insan Mesih'e gelmeden önce tam olarak ölü, şeytanın sözüne uyan ve dolayısıyla Tanrı'nın gazabını hak etmektedir. Her insan böyledir. Mesih'te olmayan her insan bu durumdadır. Ve sizler de bir zamanlar böyleydiniz diyor. Yani insan aslında kendi başına dini bir varlıktır. Her insan kendi başına dini bir varlıktır. Her insanın kendisine göre ölçütleri var. Birine göre doğru olan öbürüne göre doğru değildir. Neden? Çünkü birine göre ölçüt A'dır, öbürüne göre ölçüt B'dir. Biri beyazın doğru olduğunu düşünür, öbürü siyahın doğru olduğunu düşünür. Ve temel bir ölçüt, ortak bir ölçütten yoksundur insan. Her insanın kendi ilkeleri vardır. Dünyadaki siyasi tartışmalara bir bakın. İdeolojik tartışmalara bir bakın. Herkesin kendi görüşü var. Yaşadığımız ülkede 83 milyon tane görüş var. Herkesin kendi ölçütü var. Herkesin kendi doğrusu var. Ve en önemlisi de herkes kendisini birer tanrı ilan etmiştir. Pavlus'un söylemek istediği şey budur. Hepiniz diyor kendi benliğinizin tutkularına uyuyordunuz. Kendi benliğin tutkularına uymak, kendine uymak demektir. Hepiniz diyor bir zamanlar kendi tanrılığınızı ilan etmiştiniz. Her biriniz bir zamanlar kendi ilahlığınızı ilan etmiştiniz. Benim ölçütüm en doğrudur demiştiniz. En doğrusu benim ölçütümdür. Ama Hristiyanlar artık böyle değildir. Her birimiz bir zamanlar çeşitli putlara tapıyorduk. Bunun illa betondan veya ahşaptan yapılan heykeller olması gerekmiyor. Bazen kariyer olabilir, bazen para olabilir, bazen eğitim olabilir, bazen aile ilişkisi olabilir, maddiyat, şan, şöhret, her türlü şey olabilir. Bir zamanlar bunlara uyuyordunuz ama artık değilsiniz diyor. Bir zamanlar hepiniz böyleydiniz. Dünyevi insanın durumu tam olarak böyledir. Tanrı'nın gözünde aslında dünyada iki tür insan vardır. Bunlar zengin, fakir, beyaz, siyah, işte doğulu, batılı değildir. Tanrı'nın gözündeki ayrım şudur. Birincisi günahta ölü olanlar, ikincisi günaha ölü olanlar. Ve Paulus diyor ki bir zamanlar hepiniz günahta ölüydünüz. İlahiyatta bu gerçeğe tamamen bozulmuşluk adını veriyoruz. İnsanoğlu, insanoğlunun doğası tamamen bozulmuştur. Adem ve Havva Tanrı'ya itaatsizlik ettiği zaman Tanrı'ya hayır, senin dediğini değil, kendi dediğimi yapacağım, ben o meyveden yiyeceğim dediği zaman, Adem suçu Havva'ya, Havva suçu yılana attığı zaman her şey tamamen değişti. Her şey tamamen değişti. Ölümsüz olan insan ölümlü oldu. Hatta doğamız, tüm doğa değişti. Yani kutsal yaratılış bölümüne bakıyoruz. Adem hayvanların hepsine isim koydu. Ama şu an gidin bakalım bir aslanın karşısına. Ne yapıyor bizi? Parçalar değil mi? Her şey değişti. Doğa değişti. İnsanın ölümlü olması insanın zihnini değiştirdi. İnsan kendine dönük oldu. İnsanın bedeni değişti. Hepimiz hasta oluyoruz. Her şey bozuldu. İnsan doğası değişirken Tanrı, insan doğası değişirken insan Tanrı'ya yabancılaşmaya başladı. Artık Tanrı'yı tanımaz olduk. Kendi kurallarımıza göre her yol Roma'ya çıkar. Zihniyetine büründük. Düşünüyoruz ki bizler Tanrı'dan uzaktayız ama bir şekilde kendi yolumuzu bulabiliriz. İnsanın tabiatı buna programlanmıştır. Günahtan sonra buna programlanmıştır. İnsanoğlu tarih boyunca taşlara, topraklara, ağaçlara, göksel cisimlere, her türlü şeye tapmaya başladı. Bir tek Tanrı'ya tapmadı. Her şeye ibadet etti, bir tek Tanrı'ya ibadet etmedi. Günümüzde de bakın bu böyledir. Çeşitli teoriler var dedim. Dünya tesadüfen var oldu. Öyle hiçbir şey yokken, Tanrı falan yokken bir anda dünya var oldu. Hatta uzaylıların bile dünyayı var ettiğine inanıp Tanrı'nın var olduğuna karşı çıkanlar var. Çok ünlü profesörler var. Bir sürü şeyin sırrını çözmüş. Evrenin sırrını çözmüşler neredeyse. Peki nasıl oldu bunlar bilmiyorum diyor. Tanrı dememek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Ve Paulus diyor ki hepiniz bir zamanlar böyleydiniz. Hepiniz bir zamanlar böyleydiniz. İnsanoğlu istediği kadar dini ritüel düzenlesin. İnsanoğlu istediği kadar çeşitli enerjilere sarılsın. İstediği kadar çeşitli fikirlere bürünsün, felsefeleri benimsesin. Hiçbir şekilde kurtuluşa erişemez. Bizler hepimiz bir zamanlar bu durumdaydık. Bizler hepimiz bir zamanlar böyle çaresiz durumdaydık. Ne yaparsak yapalım, nereye gidersek gidelim, kime ibadet edersek edelim, her şey bize dönüktü ve bizler kurtulamıyorduk. Günahın pençesinden kurtulamıyorduk. Günahın bozulmuşluğundan kurtulamıyorduk. Gözümüzde bir perde vardı. Gözlerimiz körelmişti ve Tanrı'yı göremiyorduk. Tanrı'yı aramıyorduk bile. Tanrı'dan nefret eden insanlardık. Kutsal kitap tam olarak bundan bahsediyor. Bizler Tanrı'dan nefret eden insanlardık. Her şey olsun ama Tanrı'nın hakikati olmasın. Her şey olsun ama bir tek o olmasın. Tıpkı Ferisiler gibiydik. Ferisiler İsa'yı gördükleri zaman dişlerini gıcırdattılar. Bizler de tıpkı öyleydik. Tanrı'dan nefret ediyorduk ve kurtarılamıyorduk. Mümkün değildi. Dediğim gibi ne yaparsak yapalım kurtuluşa erişemiyorduk. Bu bizim gücümüzde olan bir şey değildi. Ve sadece kurtuluşa erişemiyorduk değil, kurtuluşa erişmek de istemiyorduk. Kafamızdaki kurtuluş fikri kendimizle alakalıydı. Ben iyi olayım, ben mutlu olayım. Fedakarlık mı? Fedakarlığa gerek yok. Tanrı için hiç fedakarlığa gerek yok. Ben mutlu olayım da bana yeter. Kafamızdaki kurtuluş fikri buydu. Günümüzde çok duymuşsunuzdur. Filanca din bana uygun değil. Yani Hristiyanlık bana uygun değil diyor. Marketten tişört seçmiyoruz ki. Bana uygun değil. Veya çorap değil bu. Yani her şeyi kendimiz odaklı yapıyoruz. Ve her zaman böyleydik. Bu da bizi ikinci noktaya getiriyor. 4 ve 9 ayetleri. Ama diyor Pavlus, ama merhameti bol olan Tanrı bizi çok sevdiği için suçlarımızdan ötürü ölü olduğumuz halde bizi Mesih'le birlikte yaşama kavuşturdu. Onun lütfuyla kurtuldunuz. Tanrı bizi Mesih İsa'da Mesih'le birlikte diriltip göksel yerlere oturttu. Bunu Mesih İsa'da gösterdiği iyilikle lütfunun sonsuz zenginliğini gelecek çağlarda sergilemek için yaptı. İman yoluyla lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır. Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir. Ama diyor Pavlus, sizler bir zamanlar böyleydiniz. Sizler bir zamanlar yıkık, dökük, Tanrı'ya düşman, şeytanın istediğini yapan, benliğin istediğini yapan insanlarken ama diyor Tanrı böyle değildir. Ama merhameti bol olan Tanrı diyor. Sizler bir zamanlar böyleyken, Tanrı'dan nefret ederken, kılıcınızı ona karşı çekmişken ama merhameti bol olan Tanrı sizleri kurtardı. Ne diyor burada? Tanrı bizi çok sevdiği için bizleri kurtarmıştır. Tanrı bizleri çok sevmiştir. Bizler şeytana adeta taparken, şeytana sen ne dersen o olacak derken Tanrı dedi ki hayır, ben seni çok seviyorum. Ve bizleri kurtarmaya razı oldu. Bizler düşmüş, bozulmuş, mahvolmuş durumdayken evreni yaratan, yüceler yücesi Tanrı bizleri kendisine çekmiştir. Ama ifadesi Pavlus'un çok kullandığı bir ifadedir. Bir şeyden, çok kötü bir şeyden bahseder sonra ama Tanrı böyledir der. Sanki bir heykel var, heykelden başka şeylerden bahseder ve o heykelin şeyini, bezini indirir ve der ki ama her şey bu kadar kötü ama aslında gerçekler bu kadar güzel. Ve Pavlus tam olarak bizlere bunu anlatıyor. Bizler kötüydük, benliğimizin tutkularına göre ilerliyorduk ama Tanrı bize merhamet etti. Neden merhamet etti? Tanrı bizlere neden merhamet etsin ki? Biz kimiz ki Tanrı bize merhamet edecek? Bizler bunun cevabını kutsal kitaptan biliyoruz. Yani diyor ki sizi çok sevdi. Neden? Bilinmiyor. Yani Tanrı beni neden çok sevsin? Bilinmiyor. Tanrı böyle tercih etmiştir. Tanrı sizi sevmeyi tercih etmiştir. Tanrı sizi kurtarmayı tercih etmiştir. Bu Tanrı'nın kilisesi için mükemmel bir haberdir. Tanrı'nın kilisesi için müjde niteliğinde bir haberdir. Ne aklımız, ne irademiz, ne zekamız, ne yakışıklılığımız, ne güzelliğimiz, hiçbir şeyimiz kurtuluşumuzda etkin değildir. Hiçbir şeyimizin bizim kendi kurtuluşumuzda rolü yoktur. Hiçbir şeyimizin bu kurtuluşta payı yoktur. Payı olan biri vardır. O da Tanrı'nın kendisidir. Yüceler yücesi Tanrı'nın kendisidir. O bizleri sevdi ve kendi yüceliği için bizleri kurtarmaya razı oldu. Bizler Tanrı'nın lütfunun sonsuz zenginliği gelecek çağlarda sergilensin diye kurtulduk. İsa Mesih Matta müjdesinde veya Luka'da, dağdaki vaazda düşmanlarınızı sevin diye buyurmuştu. Ve Rab Tanrı tam olarak bizi kurtarmakla düşmanlarınızı sevin kelimesinin ne olduğunu bize göstermiştir. Bizler onun düşmanıyken, bizler onu sevmezken dedi ki ben seni seviyorum ve bizleri kurtardı. Biz hak etmezken bizleri kurtarmayı tercih etti. Romalılar 5. bölüm 8. ayet. Tanrı ise bizi sevdiğini şununla kanıtlıyor. Biz daha günahkarken Mesih bizim için öldü. O bizim için öldü. Kendi canını bizim için verdi. Çünkü o merhametlidir. Ve böylelikle onun mükemmel sevgisi insanları değiştirmiştir. Yani Tanrı bir kişiye sevgisini gösterdiği zaman, bir kişiyi etkin bir şekilde çağırdığı zaman, Westminster İnanç Açıklaması'nı okuyanlar etkin çağrıyı bilirler. Tanrı etkin bir şekilde birini çağırdığı zaman o kişinin ona gelmeme gibi bir seçeneği yoktur. Tanrı insanı seçeneksiz bırakır. Tanrı o kadar güzel, o kadar mükemmeldir ki o size gel dediği zaman gelmemek gibi bir lüksünüz yoktur. Tabii bu Tanrı'nın kimseyi zorla kurtardığı anlamına gelmez. Tanrı kimseyi hayır ben kurtulmak istemiyorum, hayır kurtulacaksın gibi bir Zorbalık söz konusu değildir. Tanrı o kadar mükemmeldir ki insanın iradesini değiştirerek insanın onu sevmesini sağlamıştır. Çünkü Tanrı'nın sevgisi değiştiren sevgidir. O kadar muhteşemdir ki hiç kimse, onun lütfunu tadan hiç kimse ona hayır diyemez. Onun yenileyici, onun ikna edici gücü mükemmeldir. Bakın ne diyor? İman yoluyla lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır. Bu bizim başarımız değildir. Kurtuluş insanoğlunun başarısı değildir. Kurtuluş Tanrı'nın başarısıdır. Kurtuluş Tanrı'nın zaferidir. Şimdi bazı kardeşlerimiz diyebilirler ki tamam doğru biz kurtulduk güzel. Ama hani ona biz gelmeyi tercih ettik. Yani o tamam dünya başlangıcından önce seçti falan vesaire ama yani, bizim bir etkimiz yok mu? Bizim özgür irademizin bir tercihi değil midir? Bu kardeşler farklı düşünüyorlar ve kendi iradelerini de bir nevi ön plana koymaya çalışıyorlar. Tanrı bizi kurtardı ama hani bizim de irademiz var burada. Bizim de bir şekilde payımız var burada. Hümanizm kültürü kilisenin de içine sızmıştır. Ve bir şekilde insanın da payı olacak. Bir şekilde hani Tanrı insan ortak işbirliği yapacak ve kurtuluş gelecek. Sevgili kardeşler unutmamalıyız ki kurtuluş bir adalet sistemi değildir. Bu kardeşler diyorlar ki Tanrı'nın lütfu madem bizi kurtarıyor o zaman sadece bizi kurtarıp da başkalarını kurtarmadıysa ortada bir adaletsizlik var diyorlar. Ama kurtuluşun adaletle bir alakası yok. Kurtuluş adil bir hareket değildir, adil bir eylem değildir. Kurtuluş Tanrı'nın lütfunun bir ürünüdür. Tanrı'nın adaleti tüm insanların yok olmasıdır. Günah işleyen herkesin, ki herkes günah işlemiştir, herkesin yok olmasıdır. Çünkü az evvel bahsettik, herkes şeytanın istediğini yapıyor. Herkes onun peşinde, herkes benliğin tutkularına uyuyor, herkes Tanrı'ya düşman. O zaman adalet ne demek? Romalılar 6:23, günahın ücreti ölümdür diyor, günahın bedeli ölümdür. O zaman herkesin ölmesi lazım. Ama Tanrı, herkesi öldürmeyerek kendi lütfunu kendi istemiş olduğu istediği kişilere göstermeyi tercih etti. Lütuf Tanrı'ya ait olduğundan dilediğine lütfetme hakkı da yine ona aittir. Şöyle bir benzetme kullanabiliriz. Dünya bir kale gibidir. Ve tüm insanlar birer asker olarak o kalenin kralına karşı bir isyan başlatmışlardır. Hiç kimse o kralı sevmiyor. Herkes onu öldürmek istiyor. Onun gelen tüm askerlerini, tüm akrabalarını, herkesini öldürmek istiyorlar. Şimdi bu kralın iki seçeneği var. Bir, o kaleyi ateşe verip herkesi yok edecek. İki, bazı askerleri kendine çekerek onları kurtarmayı tercih edecek. İşte Tanrı ikinci tercihi yapmıştır. Tanrı insanları çok sevdiği için. Yuhanna 3:16. Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi diyor. Tanrı bizleri o kadar çok sevdi ki bazılarımızı kurtarmayı tercih etti. Bizler genellikle bu tarz adalet, neden o kurtulmadı ben kurtuldum falan gibi düşüncelere kapılabiliyoruz. Ancak Pavlus'un burada bahsettiği, Kutsal Kitab'ın burada bahsettiği şey aslında bize verilen bir müjdedir. Bizim bu gerçeklerle sevinmemiz lazım. Bizim bu gerçeklerle mutlu olmamız lazım. Çünkü Tanrı sizleri kurtarmıştır. Sizler bir gün hepiniz öleceksiniz. Bu salonda bulunan herkes bir gün ölecek. Bir gün son nefesini verecek. Ve artık var olmamaya başlayacak. Bu dünyada var olmamaya başlayacağız. Ama ruhumuz Tanrı'ya gidecek. Bizler şunu biliyoruz. Bizler ölsek de yaşayacağız. Çünkü Mesih'in verdiği vaat budur. Bizler ölsek de yaşamaya devam edeceğiz. Çünkü Tanrı tarafından kurtarıldık. Ve bu bizim kendi gücümüzün, kendi irademizin ürünü değildir. Bu tamamen Tanrı'nın ürünüdür. Protestanlığın temel taşlarından birisi budur. Bizler yalnızca imanla ve yalnızca lütufla ve yalnızca iman yoluyla kurtulduk. Bizim sevincimiz buradadır. Hiçbir şey kurtuluşumuzu zafere ulaştıramaz. İkinci bir aklanma yoktur. Tek bir aklanma vardır. Bizler iman ettiğimiz anda Tanrı tarafından aklanırız. Bitmiştir. Tanrı der ki artık aklandın. Bitti. İkinci bir aklanma yoktur. Günah işledikten sonra hadi ben bir daha aklanayım. Öyle bir durum yoktur. Tanrı bizi bir kere aklamıştır. Ve o aklama ebedi aklamadır. Ve Tanrı insan değil ki yalan söylesin. Tanrı bir kere aklar ve bu aklanma ebediyen sürer. Ve bu gerçekler, peki tamam bunlar varken peki biz ne yapacağız? Bu da bizi üçüncü noktaya getiriyor. Bizleri o kutsallaştırmaktadır. Bizler iman ediyoruz. Çoğu zaman böyle oluyor. Çoğu zaman iman ediyoruz. Bazı gerçekleri öğreniyoruz. Bazı gerçekleri benimsiyoruz. Tamam işte İsa Mesih tarafından kurtulduk. O çarmıha gerildi. Kanını bizim için döktü. Tamam güzel. Peki ben nasıl yaşayacağım? Peki ben hayatımı nasıl sürdüreceğim? Kutsallaşma süreci diye bir şey var. Ben bunu nasıl yöneteceğim? Ne yapmam gerekiyor? İşte Paulus burada 10. ayet şundan bahsediyor. Çünkü biz Tanrı'nın yapıtıyız. Onun önceden hazırladığı iyi işleri yapmak üzere Mesih İsa'da yaratıldık. Paulus burada çünkü kelimesinin kullanmasının sebebi bir kez daha her şeyin Tanrı'nın kontrolü altında olduğunu göstermek içindir. Bir kez daha her şeyi Tanrı'nın kontrolü altında olduğunu göstermek içindir. Bizler kirliydik, bizler kötüydük, bizler günahta ölüydük. Ama Tanrı merhametli olduğu için bizleri kurtardı. Peki bunu yapmasının sebebi neydi? Çünkü biz Tanrı'nın yapıtıyız. Onun önceden hazırladığı iyi işleri yapmak üzere Mesih İsa'da yaratıldık. Yani sevgili kardeşler, bugün Mesih'teyseniz, bugün Hristiyansanız eğer, Tanrı bunu önceden planladığı ve istediği için öylesiniz. Tanrı'nın sizler için bireysel olarak bir tasarısı var. Sizler hepiniz kurtulmuş durumdasınız. Kurtuluşunuzun sebebi de odur, aklanmanızın sebebi de odur, kutsallaşmanızın sebebi de odur. Nasıl kutsallar? Kendi çabamızla mı kutsallaşacağız? Yani kurtuluş Tanrı'nın işi, kutsallaşma insan Tanrı'nın işbirliği midir? Kesinlikle değildir. Bizler tabii ki hayatlarımızda güzel yaşamaya çalışacağız. Hayatlarımızda Tanrı'nın isteğine uygun bir şekilde yaşamaya çalışacağız. İyi işler yapmaya çalışacağız. Ama iyi işleri yapmamızın sebebi kurtulmamız için değil, kurtulduğumuz içindir. Hristiyanlar kurtulmak için iyi işler yapmazlar. Kurtuldukları için iyi işler yaparlar. Ve o işleri onları yaptıran da Tanrı'nın ta kendisidir. O işleri onları yaptıran da Tanrı'nın ta kendisidir. İyi işler Tanrı'nın emri doğrultusunda, Tanrı'nın isteği doğrultusunda yine onun yüreğimize koyduğu ve bizi harekete geçirdiği işlerdir. Sevgili kardeşler, bunu umutsuzluğa kapılmamanız için söylüyorum. Bazen günlük yaşamlarımızda günahlar işleyebiliyoruz. Bazen günlük yaşamlarımızda Tanrı'nın isteğini değil, kendi isteklerimizi yerine getirebiliyoruz. Ve hatta bazen değil, bunu her zaman yapıyoruz. Biraz evvel günahlarımızı itiraf ettik litürjide. Bunu her zaman yapıyoruz. Buradan çıktığımız anda yapıyoruz. Dışarı çıktığımızda, iş yerlerimizde, okulumuzda, evimizde, her yerde yapıyoruz. Ama umutsuzluğa kapılmamanız için söylüyorum. Günah işlemeniz kurtuluşunuzun kaybolduğu anlamına gelmez. Çünkü Tanrı bir kere kurtarmıştır ve sizler artık onun egemenliğindesiniz. Sizler Tanrı'nın çocukları olarak onun egemenliğindesiniz. Yaptığınız iyi işler ona olan teslimiyetle alakalıdır. Sizler ona teslim olduğunuzda, "Ya Rab, beni şekillendir" dediğinizde bir nevi kendi ölüm fermanınızı hazırlamış olursunuz. Çünkü Tanrı'nın şekillendirmesi acı vericidir. Ama bir zamanda, bir açıdan da kendinizi ona teslim etmiş olursunuz. O sizi kutsallaştırmaktadır. Hayatlarınızdaki sıkıntılar geldiğinde asla neden diye sormamanız lazım. Sırada ne var ya Rab diye sormanız lazım. Çünkü emin olun, hayatınızda başınıza gelen her ne varsa hepsi Tanrı'nın kontrolündedir. Hissettiğiniz ne varsa, olumsuz ne varsa her şey onun kontrolündedir. Olumlu ne varsa o da onun kontrolündedir. Ve bunların hepsi bizi kutsallaştırmak için çalışmaktadır. Çektiğimiz acılar bizleri şekillendirir. Yaşadığımız sevinçler bizleri şekillendirir. Kendimizi daha iyi görmeyi sağlarız. Kendimizi daha iyi tanırız. Ve böylece Tanrı'yı da daha iyi tanırız. Bir çocuk yere düştüğü zaman, yaralandığı zaman babasına koşar. Bizim de Hristiyanlar olarak yapmamız gereken şey odur. Tanrı'ya koşmaktır. Çünkü unutmamak gerekiyor ki Tanrı her daim kollarını açmış bizleri beklemektedir. Çünkü bizler Tanrı tarafından kurtarılmış insanlarız. Bizler onun tarafından kurtarıldık. Bizler onun tarafından kutsallaştırılıyoruz ve bizleri ve bizim yaramızı saracak olan yalnızca odur. Tanrı'nın iyi işlerini yapmak üzere Mesih İsa'da yaratıldık. Sizler iyi işler yapmak üzere Mesih İsa'da yaratıldınız. Bugün hayatlarınızda eğer canınızı sıkan bir şey varsa, yaşadığınız bir problem varsa ona gelin, ona teslim olun ve ya Rab ben bu problemi görüyorum ama ne yapacağımı bilmiyorum. Ellerimi sana açıyorum. Bana yardım et deyin. Çekinmeyin çünkü o size yardım edecektir. Zayıflığınızda size yardım edecektir. Güçlü olduğunuzda size destek verecektir. O size yardım edecektir. Çünkü her şeye egemen Tanrı odur. O bazı şeylere değil, birçok şeylere değil, o her şeye egemen Tanrı'dır. Protestan Reformu'nun 505. yıl dönümünde tekrar tarihe bakmamız lazım. O zamanlar Roma Kilisesi çeşitli bağışlar topluyordu. İşte amcanın oğlunu Araf'tan kurtarmak için şu kadar altın der ki kurtulsun. İşte bir gün hani cennete gitmek için şunları yap ki cennete gidesin. Artık bunların hiçbirinin hükmü yok. Hiçbir zaman hükmü olmadı. Tanrı'nın gözünde bunların hiçbirinin hükmü olmadı. Çünkü Tanrı'nın verdiği armağan, Tanrı'nın verdiği kurtuluş karşılıksız kurtuluştur. Ücretsiz kurtuluştur. Tanrı sevdi, Tanrı kurtardı, Tanrı kutsallaştırıyor, Tanrı kutsallaştırıyor ve Tanrı nihayet erdirecektir bunu. Tanrı'nın gücü budur. Tanrı günahkar olan bir insanı günahkar dünyadan alır, kutsallaştırır, aklar daha doğrusu. Onu tekrar o günahkar dünyaya koyar ve onu orada kutsal tutar. Tanrı'nın gücü budur. Ve Tanrı'nın gücü şu an her birinizde yetkindir. Bundan teselli bulun. Tanrımız lütufkar Tanrı'dır. O gönlü kırıklara yakındır. O çaresiz, kirli ve günahlı insanı değiştiren Tanrı'dır. Bizim iman ettiğimiz Tanrı her türlü yükten bizi arındıran Tanrı'dır. Ben günde 3 defa dua etmezsem kurtulamam diyen Tanrı değildir. Bunu buyuran Tanrı değildir. Bizler bir kere aklandık. Başka bir aklanmaya da ihtiyacımız yoktur. Ayette şöyle diyor. Tanrı insanları İsa Mesih'e olan imanlarıyla aklar. Bunu iman eden herkes için yapar. Hiçbir ayrım yoktur. Tanrı'ya iman etmekten korkmayın. Her daim onda imanla kalmaktan korkmayın. Sevgili kardeşler, bu gerçeklerle teselli bulun. O bizim suçlarımızı bağışladı. Bizler suçluyken, bizler şeytanın kölesiyken, kendi benliğimizi uyarken o bizi kurtarmayı tercih etti. Dedi ki ben seni istiyorum ve bizi kurtardı, bizi değiştirdi. Çünkü onun merhameti boldur. Ve onun elinden hiç kimse bizi kapamaz. Yuhanna 10:28'de onlara diyor sonsuz yaşam veririm. Onlar diye bahsettiği bizleriz. Onlara sonsuz yaşam veririm. Asla mahvolmayacaklar. Onları hiç kimse elimden kapamaz. Onları hiç kimse elimden kapamaz. Biz güvenilir ellerdeyiz. Bizler Tanrı'nın elindeyiz. Sizler güvenilir yerdesiniz. Taş zemindesiniz. Kaya zemindesiniz. Ve bunların hepsi Rab sayesinde oldu. Sizlere tövbeyi veren de, sizleri kurtarmayı tercih eden de, size imanı veren de, size lütfeden de, sizi kutsallaştıran da ve tüm bu işleri tamamlayacak olan da Tanrı'nın kendisidir. Bu gerçeklerle teselli bulun. Sonuç olarak sevgili kardeşler, kurtuluşunuzu her daim düşünün. Ben kurtuldum. Nasıl kurtuldum? Ben günahkarken Tanrı beni kurtardı. Tanrı beni kurtardı, ortadan bırakacak? Tabii ki hayır. Tanrı beni nihayet erdirecek. Tanrı beni son menzilime götürecek. O gelene kadar dayanmanız lazım. Ve güzel haber şu ki sizi tutan da yine odur. Dayanmanızı sağlayan da yine odur. Artık hiç kimse sizi mahkum edemez. Artık hiç kimse sizi tutsak edemez. Hiç kimse sizi eski yollarınıza döndüremez. Çünkü siz gerçekten Mesih İsa'daysanız hiç kimse sizi eski yollarınıza döndüremez. O sizi koruyup kollamaktadır. Bu yüzden Tanrı'ya daima şükredin. Çünkü hak etmediğiniz halde sizi kurtaran ve kendisinde tutan O'dur. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adında. Amin. Dua edelim. Yüceler Yücesi Rab Tanrı, lütfun ve sevgin için sana minnettarız. Sana ait olduğumuz için şükrediyoruz. Ya Rab, bu gerçekleri çevremimize duyurmamız ve ismini hayatlarımızda yüceltmemiz için bize yardım et. İsmine yücelik olsun. Mesih İsa'nın adında. Amin. Amin.